Kur'an'ı anlamak için ön bilgi. Okumak amacıyla elinize aldığınız bu çalışmanın orijinali olan metin, gökteki bir tanrının yeryüzündeki postacı peygamberine indirmiş olduğu yazılı bir kitaptaki buyrukları veya fermanı değildir. O, alemlerin Rabbi olanın irsal ettiği, risalet işleviyle açığa çıkardığı Resulüne, boyutsal derinliğinden bilincine inzal ettiği hakikat bilgisi ve sünnetullah açıklamasıdır. Baştan vurgulayalım ki, okuyacağınız bu metin ne Türkçe Kur'an'dır, ne çeviri, ne de meal. Asla Kur'an yerine geçmez. Kur'an'daki çok anlamlı anlatımların bir iki yönünü göstermeye çalışır ancak. Bu metin yalnızca Ahmet Hulusi isimli Allah kuluna bahşedilmiş bakış açısından Kur'an'a açılan bir penceredir. Bu pencereden görülenlerin bir kısmının sizlere yansıtılmasıdır. Bu penceredeki bakış açısının temeli nedir? Bir misal ile anlatmaya çalışayım. İnsanın iki gözü vardır ki, bu iki gözü sağlıklı çalışırsa, baktığını şaşı görmez, tek ve net görür. Net ve tek göremeyenlerse, bunu sağlamak için ya gözlük kullanırlar ya da lens. Okunası kitap olan evreni ve sünnetullahı sağlıklı okuyabilmek için de Allah Kur'an ile bize iki doğruyu görme camı vermiştir gözlüğümüze takalım diye. Hakikati net ve tek görmek için de basirete ve ilim gözlüğüne ihtiyaç vardır ki, onun iki camından biri B harfi ilmi, diğeri de El Ahadus Samed ilmidir. Birinci ilim, Kur'an'ın en başına konmuş B harfidir. Anlamı, Tekin Seyri isimli kitabımda açıkladığım holografik gerçeklik paralelinde Resulullah aleyhisselamın bildirdiği zerre küllün aynasıdır açıklamasıdır. Birim veya zerre olarak algılanan her noktada tüm el esma potansiyeli ile mevcudiyetini anlatır. İkinci ilim ise Kur'an'ın sonuna yerleştirilmiş olan İhlas suresindedir. Allah ismiyle işaret edilenin El Ahadus Samet olduğu vurgusudur. Hu'dur. Onun gayrı veya dunu mevcut değildir. Es-Samet içine bir şey girmesi, katılması veya ondan bir şey çıkması, oluşması söz konusu olmayan son tekillik anlamını ihtiva etmektedir. Bu iki gerçek tek bir bakışı meydana getirmezse, Kur'an'ın ruhu ve vermek istediği mesaj asla algılanamaz. Gökteki, ötendeki Tanrı, yerdeki peygamber ve sen anlayışının doğrusu asla bilinemez. Evet, okuyacağınız bu metin, Allah ismiyle işaret edilen El-Ehadüs Samet ise, bu mutlak gerçeğe göre Kur'an'ın işaretlerini nasıl değerlendirmemiz gerektiği çalışmasıdır. Elinizdeki bu çalışmanın bildiğimiz kadarıyla bir benzeri olmamıştır. Zira bugüne kadar Kur'an'ın gerçek mesajını, ruhunu, amacını yansıtmak yerine derinliği olmayan ve tarihsellik yanına dayanan nakiller yapılmıştır. Çoğunun dili ise okuyana eline aldıktan kısa bir süre sonra kitabı bıraktıracak kadar çapraşıktır. Birebir kelime çevirisine sadık kalmak amacıyla zamanüstü edebi şaheser günümüzün anlam bulmacası olarak insanların eline verilmiştir. Ayrıca bu edebi şaheser okurken sık sık göreceğiniz gibi pek çok gerçeği, dersi evirip çevirip türlü misaller ile benzetmelerle anlatmıştır. Kendi tabiriyle. İnsanlar tefekkür etsin diye. Ne yazık ki anlayışı sınırlı çoğunluk bu benzetmeleri muhkem kabullenerek gökte bir tanrı ile yeryüzündeki peygamberi ve de gökten inmiş yazılı kitap ferman anlayışına kadar sürüklemiştir. İnanıyorum ki temel bakış açısı hakkıyla okuyucuya yansıtılabilirse insanların bu yüce bilgiye bakışı ve değerlendirmesi çok farklı olacaktır. Bu nedenledir ki okumaya başlamadan önce bize göre kitap, bilginin temel bakış açısını ve bazı kavramları açıklamaya çalışacağım. Kur'an'ın temel fikri insanların Allah ismiyle işaret edileni anlamaya çalışmaları, Tanrı kavramı fikriyle şirke, dualizm, ikilik, düşmekten korunmalarıdır. İnsanın gökte veya yerde bir öte dışsal Tanrı kabulü açık şirk, Allah yanı sıra ondan ayrı benliği dahil bir güç kuvvet sahibi varlık kabulü de gizli şirk olarak tanımlanmaktadır. İnsanlığa hitaben nazil olmuş bilgi, kitap, kendisini değerlendirecek olanları şöyle uyarıyor. Şirk, bir yanda Tanrı, diğer yanda her şey düşüncesine sahip olanlar pistir. Şirk pisliğinden, ben ve Tanrı anlayışından arınmamış olanlar ona, o bilgiye, Kur'an'a dokunmasınlar. Çünkü anlayamazlar. Muhakkak ki şirk, Allah ismiyle işaret edilen yanı sıra veya dununda bir varlık olduğunu kabullenmek, büyük zulümdür. Allah'ın kesinlikle affetmeyeceği tek suç şirktir. Bunun dünyadakileri dilediğini affeder. Şirk anlayışından kurtulmak için de Allah adıyla işaret edilene iman edilmesi istenmektedir. Allah'a imanın iki mertebesi Kur'an'da açıklanmaktadır. A. Allah'a İçinde şirk de bulunabilen iman, B, B işareti kapsamıyla Allah'a iman. Birincisi, ötende bir tanrı vehminden kaynaklanan açık şirk anlayışından arınmanın gereğini açıklamaktadır. İkincisi, gizli şirk diye tanımlanmış bulunan benliğini Rabbine, hakikatin olan el esmaya şirk koşma anlayışından arınmayı anlatmaktadır. Şimdi Müslümanların çoğunluğunun ciddiye almadığı, tasavvuf deyip bir kenara attığı çok önemli hakikat bilgisinin gizli şirk diye tanımlanan yanılgıyı nasıl açıkladığına ve bu olayın Kur'an'da nasıl yer aldığına dikkatle kulak verelim. Hamdi Yazır'ın mealinden naklen veriyorum. Sen yanlış anlamışsın diyecekleri bundan vazgeçirmek için. Dikkat buyurun, hitap geçmiş halklara değil, Resulullah Muhammed Mustafa aleyhisselamdır ve çevresindekilerin bir kısmının imanından söz edilmektedir. Yusuf suresi 102. ayetten 107. ayete kadar olan bölüm. Ey Muhammed! Bunlar işte gayb haberlerinden. Sana onu vahiy ile bildiriyoruz. Yoksa onlar işlerine karar verip mekr, hile ve düzenler yaparlarken sen yanlarında değildin. Ve şunu da unutma ki insanların ekserisi sen ne kadar iman etmeleri için hırslansan da mümin olacak değillerdir. Oysa sen buna karşılık onlardan bir ecir, ücret de istemiyorsun. O ancak bütün alemine, insanlara ilahi bir tezkire, hatırlatma ve nasihattır. Bununla beraber göklerde, yerde ibret alacak daha ne kadar ayet, işaret var. Fakat ne yazık ki üzerine uğrarlar, onlardan yüz çevirip geçerler. İnsanların ekserisi Allah'a şirk koşmaksızın iman etmez. Şimdi burada Akıl ve İman isimli kitabımı yazmama sebep olan çok önemli bir ayeti, uyarıyı görelim. Nisa suresi 136. ayeti Resulullah'a geliyor ve çevresindeki iman etmişlere hitap ediyor. Ey iman edenler! Aminu billahi! Yani, ey iman edenler! B harfinin işaretinin taşıdığı anlam kapsamında iman edin Allah'a. Ne demek bu? Şu demek. Yalnızca Allah isimlerinin işaret ettiği manalardan oluşan alemler içinde sizin de hakikatiniz, varlığınız, vücudunuz Allah adıyla işaret edilenin esmasından meydana gelmiştir. Rabbiniz hakikatiniz olan bu esmadır. Dolayısıyla hem derununuzda hem de karşınızda Allah esmasının açığa çıkışından başka bir şey yoktur. Bu hakikate ters düşen bir şekilde var gördüklerinizi Allah dününde bağımsız ayrı bir varlık, Tanrı gibi düşünüp kabul ederek şirk koşanlardan olmayın. Bunu yapmanın getirisi dünyada ve sonsuz geleceğinizde yanmaktan başka bir şey değildir. Ama çoğunluğun bunu kavrayacak akılla esma bileşimi olarak açığa çıkmadığını da gene şöyle belirtiyor Kur'an Bakara suresi 8. ayetinde. İnsanlardan bir kısmı B harfinin işaret ettiği anlam kapsamında Allah'a ve sonsuz geleceğimize iman ettik derler. Ama onlar B işareti kapsamında iman etmiş müminler değillerdir. İşte bu sebepledir ki B harfinin işaret ettiği muazzam anlamın gizli şirk diye geçiştirilen bir şekilde örtülmesi, bu konuya hiç önem verilmemesi, sonuçta gökte Tanrı, yerde ben anlayışını yerleştirmiş ve bugünkü noktaya gelinmiştir. Oysa şirk anlayışının geçersizliği daha ilk ayet sure olan Besmele'de B harfiyle anlatılmaktadır. Kur'an yorumcularının pek çoğunu yetişme şartlarından gereği örttüğü bu anlam, Hazreti Ali tarafından açıklanmıştır 1400 küsur yıl önce ilk defa. Şah-ı Velayet Hazreti Ali, Kur'an'daki o gün için sır kabul edilen bu gerçeğe şöyle işaret etmiştir. Kur'an'ın sırrı Fatiha'da, Fatiha'nın sırrı Bismillah'ta, Bismillah'ın sırrı da B harfindedir. Ben, Arapçadaki yazılışı itibariyle B'nin altındaki noktayım. Hazreti Ali'nin işaret ettiği bu gerçeklik, Kur'an'ın okunmaya başlanılan ilk ayeti olan Bismillah'ın başındaki B harfinde, daha sonra da pek çok yerinde bir uyarı işareti anlamına gelmektedir. Merhum Hamdi Yazır hazırlamış olduğu Kur'an tefsirinde Ahmet Avni Konuk merhum Hüsusul Hikem şerhinde Abdülaziz Mecditol'un İnsan-ı Kamil şerhinde bu manaya dair gerekli uyarıyı yapmıştır. Biz de penceremizden bu kutsal metne bakarken ayetleri B harfinin kullanılmış olduğu yerlerdeki işareti ve anlamıyla değerlendirmeye çalıştık elimizden geldiğince. Çünkü Kur'an'ın B harfinin işaret ettiği anlam doğrultusunda okunmaya başlanması gereği vurgulanmaktadır. Bismillah ile. B harfinin işaret ettiği anlam, kişinin yaşadığı mutluluk veya mutsuzluğun kendi derunundan, hakikatinden gelen manalar doğrultusunda yaşandığı gerçeğidir. Kişinin cehennemini veya cennetini yaşaması, elleriyle yaptıklarının, kendilerinden açığa çıkanların sonucudur. Yani kendisindeki esma manalarının açığa çıkmasıyla oluşmaktadır vurgusuna işarettir B uyarısı. Bu yüzden her sure başında Bismillah yer alarak bu hatırlatma yapılmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim başlı başına bir sure hükmündedir bize göre. Bizatihi Kur'an'ın ve yeryüzünde yaşamış en muhteşem beşer olan Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın açıklamalarını temel alan, Allah adıyla işaret edilmiş mutlak hakikatin gösterdiği hedef kavranılmadan Kur'an'ın anlaşılması mümkün değildir. Eğer bu hedef fark edilmezse, Kur'an'a esasla ilgisi olmayan bir şekilde çeşitli yaklaşımlar edinilebilir. O bir tarih kitabıdır, o bir iyi ahlak kitabıdır, o bir toplumsal düzel kitabıdır, o bir evren bilgisi kitabıdır vesaire. Oysa Kur'an'ın ön yargısız ve şartlanmasız okunması halinde görülecek en keskin gerçek, insana şirk anlayışını terk ettirecek ipuçlarını vermesi ve bu realite doğrultusunda bilincini arındırmasının yolunu öğretmesidir. Çünkü insan, yaratılış özelliği dolayısıyla ölümsüzdür. Ölümü yalnızca tadar ve çeşitli bazı aşamalarından geçerek ölümsüz olarak sonsuza dek yaşamına devam eder. Ölüm, kişinin kıyametinin kopup, beden perdesinin kalkarak kendi hakikatini müşahede etmesi ve daha sonra da bunu hayatında ne kadar değerlendirebildiğinin sonuçlarını yaşamaya başlamasıdır. Çalışmamızı okumanız sırasında bunu net göreceksiniz. Bu yüzdendir ki insan kendi hakikatini tanımalı, kavramalı, yaşamını buna göre değerlendirerek hakikatinden kaynaklanan kuvveleri değerlendirerek cennet yaşamını kazanmalıdır Rabbi el vermişse. Rabbine yönelmek ise dışa değil, kişinin kendi hakikatindekine yönelmesi diye anlaşılmalıdır ki, salatın ikamesi yani namaz da bunun yaşanmasıdır içe dönük bir şekilde. Bu noktada şunu iyi anlamak zorundayız. Yenilen isimli kitabımda çeşitli yönleriyle açıklamaya çalıştığım şekilde evren içre evrenler tanımlamasıyla tanımladığım yapı hakikati itibariyle çok boyutlu tek kare resim veya holografik tekil bilgi enerji okyanusudur. Tüm boyutlarıyla bize göre. Bu okyanus her damlasında tümünün özellikleri mevcut olan bir okyanustur. Kuantum potansiyeldir. Resulullah Aleyhisselam'ın da zerre küllün aynasıdır uyarısıyla açıkladığı gibi. Hazreti Muhammed'in açıkladığı Allah isimli kitabımda detaylarıyla anlatmaya çalıştığım şekilde Allah ismiyle işaret edilen yanı sıra veya dununda yani kavram, kapsam ya da başka herhangi bir ölçütle denkliği söz konusu olabilecek ikinci bir varlık mevcut değildir. Bu gerçek dolayısıyladır ki Kur'an'da ikinin ikincisi olarak tanımlanan Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali'den günümüze uzanmış düşünce ve müşahede zincirinde yer almış kemal sahipleri hep aynı realiteyi dillendirmişlerdir. Allah var, gayrı yok. İşte bu yüzdendir ki hamd sadece Allah'a ait bir olgudur. Kendi kendini değerlendirmek, seyretmek durumundadır gayrı olmadığı için. Şirk aslı olmayan, vehmedilen bir kavramdır. İnsanlar vehimleriyle bu olguya düşerek çokluk algılanması ardındaki gerçek teklikten perdelenirler. Bunun sonucuysa kendini yalnızca madde beden kabul ederek yaşamak, ölüp yok olup gitmek, küfür ya da benliği yanı sıra gökte veya derununda bir tanrı kabullenmektir, şirk. Oysa Kur'an ve Resulullah açıklamalarına dayalı Allah ehli müşahedesine göre işin aslı şudur. Kendisinden gayrı mevcut olmayan hu, ilminde, ilim boyutunda, ilmiyle, Esma-ül Hüsna tanımlanmasıyla işaret edilen özelliklerini, kuantum potansiyel, ilmini seyretmiştir. Bu seyrin başı ve sonu yoktur. Hu, bu seyrettikleriyle kayıtlanıp sınırlanmaktan münezzehtir. Alemlerden ganidir. İşte hakkında konuşulan alemler ve içindeki her şey, el-esma seyri mertebesinde, seyrin oluşumuyla, yok iken, el-esma özellikleriyle var olmuştur. Hakkında söz edilen her şey, Allah isimleri diye kısaca bahsedilen ve el-esma ile işaret edilen özelliklerin sanki bir bileşim şeklinde açığa çıkışlarıdır. Tıpkı yüz küsur atomun değişik bileşenler halinde algılanan sayısız madde ve canlı türlerini meydana getirmesi gibi. Belki şöyle de diyebiliriz. Zaman ve mekan ötesi yapı olan kuantum potansiyel, esma ile işaret edilen özellikleri itibariyle kendi kendini seyir halindedir ve durum bundan ibarettir. Hazreti Ali'nin ilim bir nokta idi, onu cahiller genişletti uyarısı ise, nokta diye işaret olunan kuantum potansiyelin, algılayana göre algılananları meydana getirmesidir ki, bu algılayanlar cahil olarak tanımlanmıştır. El Esmaül Hüsna, genel hatlarıyla 99 olarak anlatılmışsa da esas itibariyle detaylarıyla sayısızdır. Algılanan veya algılanmayan her ne varsa hepsi de bu esma, Allah isimleriyle dikkat çekilen özelliklerden meydana geldiği içindir ki, bu oluşturmaya alemlerin Rabbi tanımlamasıyla işaret edilmiştir. Rabbin ya da Rabbi tanımlamaları ise algılanan birimin oluşumunu meydana getiren el esma bileşimi terkibi anlamındadır. Bi izni Rab tanımlaması ilgili birimin el esma bileşiminin o şeye el vermesi durumunu anlatmaktadır. Bi iznillah ise yerine göre iki anlama gelir. Ya alemleri yaratış muradına göre o işe elverişli esma bileşimi ya da birimin oluşumundaki amaca göre esma bileşiminin el vermesi. Çünkü uluhiyeti ile kendinden gayrı olmayan tektir. Bu teklik anlayışı dolayısıyla Kur'an'ın vurguladığı önemli bir husus da şudur. Her birim kendisinden açığa çıkanın sonucunu yaşayarak hayatına devam eder. Ceza, yapılanın karşılığı ya da anlatımımızla sonucu anlamındadır. Onun için de sık sık kendilerinden çıkanın sonucunu yaşayacaklardır. Kullarına zulmeden bir tanrı yoktur anlamında vurgulama yapılır. Herkese hakkı verilirin anlamı, hangi amaçla, hangi işlevi ortaya koyması için yaratılmışsa, o yaratılış amacına göre hakkı verilir demektir. Korunmak ya da Allah'tan korunmak şeklinde anladığımız takva olayı, kişinin yaratılmış olduğu esması gereği, elleriyle yaptıklarının sonucunu kaçınılmaz bir şekilde yaşamak durumunda kalacağı realitesi nedeniyle, hoşlanmayacağı şeyleri yaşamaması amacıyla yanlış davranışlardan korunmasını tanımlamaktadır. Kur'an, işaret ettiğimiz üzere, gökteki Tanrı'dan yeryüzündeki postacı peygambere, aracı varlıklarla yollanmış yazılı bir kitap değildir. Rabbinden, yani hakikati olan esma mertebesinden, bilincine inzal olan boyutsal açığa çıkış, hakikat ve sünnetullah bilgisidir. Kur'an, ulul elbab indinde, teklif görünümünde tespitten ibarettir. Kitap, hakikati ve sünnetullahı içeren bilgi anlamındadır. Hakikat bilgisi oluşu itibariyle birimin algılanan veya algılanamayan her şeyin hakikatini açıklarken, sünnetullah bilgisi olması itibariyle de, birimin sonsuza dek içinde yaşayacağı boyutların varoluş ve işleyiş sistem ve düzenini bildirmektedir. İnsan, arızda halifedir. Bu, hem dünya anlamına hem de beden anlamına değerlendirilir. Çünkü insan, beden ötesi bir yapıdır ve bedeni terk ettikten sonra da birçok bağıs oluşla yaşamına devam eder sonsuza dek. İnsana yapılan teklifler, hep onun kendi hakikatini tanıyıp, bunun gereklerini yaşaması ve hakikatinde bulunan özellikleri, kuvveleri keşfedip değerlendirmesi amacına dönüktür. Yasaklamaların ardında da hep kişinin kendini beden kabullenerek ölümü tattıktan sonra hiçbir anlamı kalmayacak nefsani zevkler uğruna kendisine verilen potansiyeli boşa harcamasını engellemek amacı gütmektedir. Çünkü mevcut potansiyeli hakikatini keşfederek dünya ve ölüm ötesi yaşamdaki güzellikleri elde etmesi için verilmiştir. Eğer bu çalışmamız Kur'an'ı biraz daha iyi değerlendirmenize hizmet verdiyse, bunun nasip etmesinin şükründe aczimi itiraf ederim. Yaptığım iş kulluğumun zorunlu gereğiydi. Başarı yalnızca Allah'ın lütfu iledir. Bu hizmetteki yetersizliklerimden, hata ve kusurlarımdan dolayı da bağışlanmamı niyaz ederim. Zira bir kulun Allah kelamını hakkıyla değerlendirmesi olanaksızdır. 25 Ekim 2008.